Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün dersimiz tarih ile karşınızdayım. 24 Nisan yaklaşıyor. Ermeni soykırımı meselesini konuşacağız. Yeni bilgiler ışığında elbette bir konuğum var. Konuğum Clark Üniversitesi Tarih Bölümü Holokost ve Soykırım Çalışmaları Merkezi'nde öğretim görevlisi Taner Akçam. Taner Bey, hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk. İyi günler.
Teşekkürler. Taner Bey, sıcağı sıcağına yeni bir kitabınız çıktı. Ermeni Soykırımının Kısa Bir Tarihi ismiyle yayınladınız. Bu kitapta bizim aslında çok da bilmediğimiz, farklı olarak yeni ne söylüyor soykırımla ilgili?
En önemlisi kitap bir özet. Yani dolayısıyla bugüne kadar söylenmiş birçok şeyin özetini insanlar bulacaklar. İkincisi yeni olarak iki tane önemli hususun altını çizmek isterim. Hatta üç tane önemli hususun. Birincisi kitabın başında aşağı yukarı 30 sayfalık genel bir perspektif vardır. 1800'lerden, 1850'lerden itibaren başlayan süreci nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin bir makro perspektif sundum. O çok önemli bulduğum bir husus bu. Yani soykırım denilince herkesin aklına 1915-18 gelir. Ben ise Ermeni soykırımının 1878-1923 dönemini kapsayan bir süreç olarak algılanması gerektiğini ve ayrıca Hristiyanlara yönelik toplu imha politikalarının bir alt ayağı olarak ele alması gerektiğini anlattım. Orada buna ilişkin bir çerçeve var. Bu birinci yeniliktir. Böylece insanlar bütün bu sürecin nasıl okunması gerektiğini anlayacaklar. Oraya ilişkin de merkezi tezim şudur. Anadolu topraklarının %30'u Hristiyandı ve 1923'e gelince bunlar imha edildiler. Bitti. Kalmadılar. Niye bu çok önemli bu perspektif? Şöyle, yarın sabah Türkiye'de kalktığınız zaman düşününüz ki Türkiye'de bir tane Kürt ve bir tane Alevi yok. Hepsi gitmiş. Yani benzeri bir süreci zaten şu veya bu şekilde yaşıyoruz. Birinci önemli kısım bu. Bunun kitapta bu var. İkinci önemli boyut, bugüne kadar benim bulduğum sağda solda kullandığım birçok belge vardı. Onları ilk defa orada hikayenin içine yerleştirdim. O hikaye nedir? Ermenilerin imha edilmesine ilişkin ilk karar 1 Aralık 1915 tarihinde alınmıştır. Özür dilerim. 1 Aralık 1914 tarihinde alınmıştır ilk imha kararı ve bu Bitlis ve Van illerine ilişkindir. Bu kararı nasıl olduğunu ve karara ilişkin Osmanlı belgesini açıklayarak anlatıyorum ve artı yine aynı bölümde Ermenilerin bu sefer ülke satında toptan imha edilmesine ilişkin İttihat ve Terakki yönetiminin kararının aşağı yukarı Mart 1915 başında olduğunu söylüyorum. Bunlar da oldukça yeni bilgilerdir. İkinci önemli katkısı odur kitabın. Üçüncü önemli katkıyı da söyleyeyim. O da çok önemli bulduğum en azından 7-8 tane valilere ilişkin belge yayınladım. Bu valiler bölgelerinden Kürtlerin Ermeni köylerine saldırmaları, Kürt aşiretlerinin veya askerden kaçmış Kürt alaylarının Ermeni köylerine saldırıp hırsızlık yağma ve öldürme yaptıklarını anlatıyor valiler ve bu sürede Osmanlı güvenlik güçleriyle Kürt aşiretleri arasında çatışmalar çıkıyor ve valiler biz işte bu çatışmada şu kadar aşiret mensubunu öldürdük, şu kadar jandarma öldü, şu köyde şu kadar Ermeni'yi öldürdük Kürtler diye raporlar yazıyorlar. Bunları yörel gelişmeleri anlayabilmek için çok önemli belge olarak gördüm, onları yayınladım. Nasıl yorumlanacak? Araştırmacıları bekliyor.
Peki Taner Bey, şunu sormak isterim. Biraz daha meseleyi detaylandırmak açısından siz dediğiniz gibi 1915 ve 18 tarihleri arasında Ermeni soykırımı başlatılıyor ve bitiriliyor. Ama 1878 Berlin Anlaşması'na işaret ediyorsunuz. 1923'teki Lozan Anlaşması'yla da süreci tamamlıyorsunuz. Berlin Anlaşması'nın bu anlamda önemi nedir? Tam olarak neye tekabül ediyor Ermeni soykırımı tarihinde?
Ermeni meselesinin ilk defa uluslararası diplomasiye girmesidir. 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonra Avrupa diplomasisinin, ki o zaman zaten dünyada çok Amerika önde bir yerde değildi, Avrupa diplomasisinin en temel sorunu oldu. Yani bugün işte İsrail-Filistin sorunu neyse, bitmeyen bir biçimde uluslararası diplomasinin en temel sorunudur. O dönemlerde de Ermeni sorunu en temel problemdi ve 61. maddeyle uluslararası hukukun parçası haline geldi. Bir önemli hususun altını burada çizmek gerekir. 61. maddede Ermeni sorunu esas olarak bölgedeki lokal güçlerle, yani Kürt aşiretleriyle ve Çerkezlerle, onların ikisinin ismi verilir ve Müslümanlarla bölgedeki Hristiyan Ermeniler arasındaki bir sorun olarak tanımlanır. Yani devletle Ermeniler arasındaki bir sorun değildir ve devletten istenen de Ermenileri koruyucu tedbirler almalarıdır Kürtlere karşı ve diğer bölgedeki Müslüman gruplara karşı. Osmanlı tabii ki bunu hiçbir zaman gerçekleştirmedi ve zaten bu reform anlaşmasının hayata geçmesini isteyen devrimci örgütler oluştu ondan sonra, Ermeni devrimci örgütleri. Bunlar reform istediler ve zaten bu reform girişimleri ve istekleri bastırılarak ilk büyük Abdülhamit dönemi katliamları yaşandı. Onun için 1878'i başlangıç aldım. 1923 niye? Çünkü 23'te son bir Lozan Anlaşması'yla nüfus değiş tokuşu anlaşması imzalandı ve bu anlaşmaya göre 1924 yılında 1 milyon Anadolu'daki Rum'a karşılık Yunanistan'dan 500 bin Müslüman zorunlu nüfus değiş tokuşuna tabi tutuldular ve bu bir süreci bitirdi. Ve ben kitabımda zaten özet olarak bu arada Rumlara yönelik, Süryanilere yönelik yapılan diğer katliamlardan da bahsettim. Bu nedenle 1878 ve 23 sembolik nedenleriyle seçtim. Yoksa 23'ten sonra elbette ki bu soykırım sonrası süreç dediğimiz süreç aşağı yukarı ona benzer ağırlıkta devam etti Ermeniler için. Yani bir rakam vereyim. 1922 yıllarında Anadolu'da yapılan sayımlara göre, ki bu daha çok işte Fransızların, İstanbul'daki işgal güçlerinin de yaptığı sayımlardı, geriye dönen Ermeni sayısının aşağı yukarı 200-250 bin olduğu tahmin ediliyor ve İstanbul'dakilerle birlikte toplam Anadolu'da neredeyse 400 bin Ermeniden söz ediliyor 1920'lerde. Bugün İstanbul'da hiçbir Ermeni, yani 50 bin, 60 bin kaldı mı kalmadı mı bilmiyoruz. Yani Cumhuriyet döneminde de Ermenilerin sürülmesi ve topraklarından yok edilme süreçleri bir şekilde devam etti maalesef.
Peki Taner Bey, siz aynı zamanda bunun soykırımın bir sürece yayıldığını az önce de özetlediniz. Kürtlerde bugün olduğu gibi bir takım sosyal ve politik talepleri olduğuna dikkat çekiyorsunuz. Bu talepler ne tür taleplerdi? Yani bugün Kürtlerin talepleriyle kıyaslandığında benzerlikler ve ayrışan noktalar neydi tam olarak?
Yani detaylara girilirse şüphesiz farklar ve farklar bulunabilir ama bence Kürtlerin bugün istedikleri ile Ermenilerin 1878 ve sonrası süreçte istedikleri esas olarak aynıdır. İki tane önemli boyutu vardır. Bir sosyal reform denen boyutu vardır. İkincisi eşitlik, politik eşitliğe ilişkin boyutları vardır. Sosyal reforma ilişkin boyutları, bunun işte işsizlik dahil, ekonomik geri kalmışlık dahil, bölgedeki gelişmemişlik dahil, çünkü oranın zenginlikleri de bir şekilde İstanbul veya Ankara hükümetlerince alıp götürülmüştü, vaktiyle götürülüyor. Artı politik eşitlik, yani Kürtlerin en büyük talebi Türklerle eşit ve eşdeğer koşullarda bir arada yaşamak. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. 1880'lerde ve soykırım öncesinde Müslüman topluluk, Kürt-Türk fark etmiyor, Müslüman topluluk Hristiyanlarla bir arada yaşamak istemiyordu. Ve Hristiyanların en temel problemi eşit ve eşdeğer yaşamaktı ve devlet organlarında da Hristiyan olarak temsil edilmekti. Nüfusun %30'u, demek ki bu bürokraside de devlet organlarında da en azından %30'a yakın bir temsili gerektirir. Oysa Hristiyanların temsili %1'in bile altındaydı. Bugün baktığım zaman Kürtler de eşit ve eşdeğer koşullarda bir arada yaşamak istiyorlar. Nasıl ki Müslümanlar o zaman Hristiyanlarla birlikte eşit eşdeğer yaşamak istemediler, bugün aynı şekilde iddia ediyorum ki Türklerin çoğunluğu, Kürt, yani görülen o en azından, Kürtlerle eşit ve eşdeğer koşullarda bir arada yaşamak istemiyorlar. Eğer Türklerde böyle bir yoğun istek olsaydı, Kürt meselesinin çözümünde önemli adımlar atılırdı. Ben hükümetlerin öyle Türk halkının davranışlarından, tepkilerinden, isteklerinden çok bağımsız hareket ettiklerini düşünmüyorum. Ve bu nedenle şu anda Kürtlerin iki tane temel problemi olduğunu söyleyebilirim. Birisi kanunlardaki eşitsizliktir. Çünkü her şey Türk olmaya göre tanımlanmıştır. İkincisi kültürel olarak dillerini de kullanamıyor olmalarıyla paralel bir biçimde batıdaki Türk çoğunluğun çok açık ve net bir biçimde Kürtlerle bir arada eşit bir biçimde yaşamak istediğine ilişkin bir eğilim içine girmemiş olmasıdır. Ana problem budur diye düşünüyorum.
Peki Taner Bey, siz bir de kalıcı güvenlik arayışından bahsediyorsunuz. Türkiye Devleti'nin hem geçmişte Ermeni meselesinde Osmanlı diyelim, bugün de Türkiye'nin Kürt meselesinde kalıcı güvenlik arayışının aslında devletin korktuğunu başına getirme gibi bir süreci de tetiklediğinden bahsediyorsunuz. Yani buradan şu çıkabilir mi, işte bu kalıcı güvenlik anlayışı bugün bağımsız Kürt devleti üzerine inşa ediliyor ve bu korktuğunu, bir Kürt devletinin oluşumunu bu anlayış, güvenlik arayışı ve anlayışı mümkün kılacak bir sonuç mu doğuruyor? Ne dersiniz?
Teorik olarak mümkün tabii ki. Yani olmaması için hiçbir koşul yok. Yani nasıl ki Sırplar 1804'te ayaklandı, 30'da otonomi aldı, 78'de tam devletlerini kurdu. Nasıl ki Girit 1868'de büyük bir otonomi elde etti, sonra bağımsızlık ve Yunanistan'la birleşti. Bütün Romanya, Bulgaristan, Yunanistan'ın kendisi, bütün bu süreç Osmanlı 19. yüzyılda benzeri şekilde kaybetti bu topraklarını. Mantık şu: Hristiyan eşitlik istiyor, şimdi de Kürt eşitlik istiyor. Vay, sen eşitlik istersen teröristsin deniyor. Eşitlik isteyen insanların eşitlik talebi terörle bastırılıyor. Sırplarınki öyle bastırıldı, Yunanlarınki öyle bastırıldı, Bulgarlarınki öyle bastırıldı. Ve terörle bastırıldığı için de büyük devletler müdahale ediyorlar. Müdahale ettikten sonra devlet zayıflığı nedeniyle tamam ben reform yapacağım, aman ediyor. Söz veriyor, büyük devletler geri gidiyor. Bu sefer reformları yerine getirmiyor. Bu sefer Hristiyanlar, o zaman Kürtler şimdi daha da fazla bir biçimde talep ileri sürüyorlar. Örneğin Kürtler ilk taleplerini ileri sürdüklerinde silaha sarılmamışlardı. Sen yapmazsan öteki de sonuçta silaha sarılıp dağa çıkıyor. Çünkü başka alternatif bırakmıyorsun. Ve yeniden aynı sarmalın içine giriyorsun. Ve sonuçta bütün 19. yüzyılı Osmanlı İmparatorluğu bu mantıkla kaybetti. Buna şöyle cevap, yani özetleyebiliriz: kendi vatandaşlarının, kendi toprakları içerisinde var olan grupların eşitlik ve özgürlük taleplerini bir güvenlik tehdidi olarak algıladı Osmanlı hükümeti. Ve bir güvenlik tehdidi olarak çözmeye çalıştı ve bu kendisine bir güvenlik sorunu olarak geri tepti ve Hristiyanları kaybetti. Şimdi Kürt meselesine de bakınız, 84'te PKK silahlı mücadeleye başladığı zaman, yani küçük bir gruptu, o kadar çok büyük bir grup değildi. Bugün artık Suriye'de, Irak'ta belli bölgeleri kontrol eden büyük, neredeyse yarı devlet olmuş bir yapıdan söz ediyoruz. Bu şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik zihniyetinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Ve uluslararası koşullar müsait olursa ve hakikaten bu tür işler bir de çok kanla oluyor Suriye hepimizin gözünün önünde, bu güvenlik probleminin Türkiye için daha ciddi boyutları alacağını söyleyebiliriz. Ama bunun için hiç kimse Kürtleri veya başka birilerini suçlamasın. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kendi izlediği politikasıyla kendisini bir kapana kıstırmıştır ve bu mutlak güvenlik aramak. Çünkü soykırım böyle ortaya çıktı. Çünkü bakıyor güvenlik sorunu büyüyor. Güvenlik sorununu nasıl çözerim diyor. Güvenlik sorununun kaynağı kim? Ermeni, Rum, Süryani ve şimdi de Kürt. O halde ben o güvenlik sorununun kaynağı olan unsuru ortadan kaldırırım. Yani ben ne yaparım? Toptan güvenlik sağlarım. Yani bütünlüklü bir güvenlik sağlarım. O da soykırımla sonuçlanıyor. Bugün böylesi bir güvenlik problemini kendisi için ciddi bir sorun haline getirmeyi başarmıştır Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bundan kurtuluşun biricik yolu vardır. Kürtlerin isteklerinin Türkiye için bir güvenlik tehdidi olmadığını, aksine Türkiye'nin demokrasisi, Türkiye'de insan haklarına saygılı bir rejim kurmanın şartı ve teminatı olduğunu görmektir.
Evet, galiba Ermeni soykırımından alınacak çok ders var Türkiye Devleti adına, öyle görünüyor. Peki bir de şeyi sormak istiyorum. Ermenilere milleti sadıka deniliyor o dönemde, Osmanlı döneminde. Mesela Ermeni soykırımını reddedenlerin önemli tezlerinden bir tanesi de işte Ermeniler milleti sadıkaydı, değerliydi Osmanlı için diyorlar, ama siz şunun altını çiziyorsunuz ki Hristiyanlara biçilen rol ikinci sınıf vatandaş olmaktı. Hatta çok da ekstrem bir örnek veriyorsunuz. Kürt ağalarının evlenen Ermenilerin ilk gece hakkına sahip olduklarından bahsediyorsunuz. Ermenilerin Osmanlı toplumu içerisindeki genel yerine dair, konumlarına dair neler söyleyebilirsiniz?
Yani bu aslında Türkiye'de çok yerleşik bir kültür var biliyorsunuz. O kültür haddini bilmek kültürü. Genellikle herkese, yani hak isteyen herkese aynı şey söylenir. Haddini bileceksin. Haddini bilmezsen de devlet sana haddini bildiriyor. Şimdi bu Türkiye'nin bütün temel problemlerinde böyle. Örnek olarak kadın sorununu verelim. Türkiye'de genel kanı kadının yeri mutfaktır. Yani mutfaktan çıktığı zaman biz kadını çok severiz. Saçını da okşarız. Onun analarının, işte cennet onların anaların ayakları altındadır. Ama kadın mutfaktan çıkıp hey ya ne oluyor, ben de seninle eşitim ve eşdeğerim, yani her bakımdan seninle beraberim dediği zaman haddini bilmemiş oluyorsun. Haddinin ötesine geçmiş oluyorsun. Onun için de cezan veriliyor. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Kadının haddini bilmiyor olması. Hristiyanlara yönelik şiddetin ana kaynağı da bu. Hristiyanlar hadlerini bilmiyorlardı. Niye? Çünkü mahkemede Hristiyan'ın şahitliği kabul edilmiyor. Yok. Yani bu Şafii hukukuna göre yok. Hanefi hukukuna göre iki tane Hristiyan bulman lazım ki bir tane Müslüman'ın şahitliğine eşit olasın. Yani kadının da Hanefi hukukuna uyacak diye bir zorunluluğu yok ki, istediği hukuku istediği şekilde uyuyor. Yani mahkeme önünde bile senin şahitliğin geçerli değil. Sen sonuçta kiliseni inşa edemiyorsun, izin almak zorundasın. Sen sonuçta bir Müslümanla evlenemiyorsun. Ceza hukukunda, sosyal hukukta, medeni hukukta, toplumun her bakımından sen ikinci sınıfsın, eşit sayılmıyorsun. Sen ben eşit olacağım diyorsun, eşit eş de sen haddini bilmedin deniyor. Haddini bilmemek de ona had bildirmekten geçiyor. Ermeniler de Fransız devriminden sonra, bir tek Ermeniler değil, yani Türklerin kendisi de başlamıştı Osmanlı yönetimine karşı. Eşitlik istediler, özgürlük istediler ve vatandaşlık istediler. Bu ana problem, demin de söylediğim gibi, Türkiye'de hala siyasi yönetimin had bilmek ve had bildirmek kültürüne bağlı kalması ve farklılıkları bir çoğulculuk, bir zenginlik, bu anlamda teşvik edilmesi ve desteklenmesi gereken ve vatandaşlık ilkesiyle de altının temellendirilmesi gereken bir şey değil. Sorun olarak gören bir zihniyet bugün iş başında ve bence Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni hazırladığı 1921 Anayasası örneğiyle yeni anayasa ve kendileri de ilan ettiler. Kurucu misyon ve kurucu felsefeye uygun yeni bir cumhuriyet kurmak. Bence aynı zihniyet devam ediyor. Nasıl ki 1900'lerle birlikte %30 Hristiyan yok edilerek homojen bir cumhuriyet kuruldu. Şu anda yönetici elit Kürt'ün siyasi düzeyde var olmadığı ve temsil edilmediği bir yeni Sünni, Hanefi, Türk çoğunluklu Cumhuriyet projesinin peşinden koşuyorlar. Oldukça tehlikeli bir gelişme olarak değerlendiriyorum ben bunu.
Peki Can abi, 24 Nisan 1915 tarihine gittiğimizde siz orada önemli bir şeyin altını çiziyorsunuz. Önce tutuklanıyor Ermeniler, sonra ya işkenceyle ya da idamla kurşuna dizilerek öldürülüyorlar. Bu isimler genellikle de Ermeni toplumuna önderlik edebileceği düşünülen aydın kesimler. Aydın kesimlerin ardından da din adamlarına yönelildiğinden bahsediyorsunuz. Yani sistematik bir aslında plan mı uygulanıyor bu anlamda Ermenileri yok etmek için?
Evet, yani elbette ki son derece planlı bir eylemden söz ediyoruz. Kökleri yani istediğiniz kadar geriye götürebilirsiniz zihniyet dünyası itibariyle ama bence 1912-13 Balkan yenilgisidir en önemli dönüş noktası ve Balkan yenilgisiyle Balkanlardaki topraklarının %80'ini, nüfuslarının %65'ini kaybedince İttihatçı yöneticiler artık biz Hristiyanlarla bir arada yaşayamayız diye bir karara varıyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bunu kendileri hatıralarında söylüyorlar ve daha sonra Anadolu'da bir homojenleştirme projesi hayata geçiriyorlar. O sırada Anadolu'da 2,5 milyon Yunan yaşamaktadır, Rum yaşamaktadır. Orada 2 milyona yakın Ermeni yaşamaktadır. 1 milyona yakın Süryani yaşamaktadır. Bütün bunlarsız bir Anadolu nasıl gerçekleştiririz diye bir projeyi hayata geçirdiler. Burada önemli bir husus, demin güvenlik endişesini konuştuk zaten. Ciddi bir biçimde İttihatçı yöneticiler Ermenilerin ülke satında bir ayaklanma organize edeceklerinden endişe ediyorlardı. Yani bugün Türk inkarcı tezlerinde de bu önemli bir rol oynar. Gerçekten böyle bir paranoya sahiptiler. Bunun altını çizmek isterim. Gerçekten de Ermenilerin organize ve sistematik bir biçimde ayaklanma içinde oldukları korkusuna sahiptiler. Ve hatta özellikle Sünni Kürtlerle değil ama Kızılbaş Kürtlerle, Dersim Kürtleriyle Ermenilerin ortak hareket edebileceğinden çok korkuyorlardı. Bölgelere yolladıkları telgraflar var. Ben onları kitabımda, bu kitapta yayınladım. Talat Paşa sürekli soruyor. Diyarbakır'dan soruyor, Van'dan soruyor, Bitlis'ten soruyor, Elazığ'dan soruyor, Erzurum'dan soruyor. Kürtlerle Ermeniler ne yapıyorlar diye. Yani bir ayaklanma ihtimalleri var mı diye. Dolayısıyla ülke böyle bir paranoya içinde olduğu için, ayaklanmadan korktukları için sürme ve imha kararını aldıkları zaman bu ayaklanmaya önderlik edebileceğini tahmin ettikleri önder tabakanın, komünitenin önde gelenlerinin, eşrafının, aydınının ve diğer önderlerinin, siyasi önderlerinin elimine edilmesi gerekiyordu. Onun için de soykırımın ilk başlangıç aylarında deyim yerindeyse toplumun, Ermeni toplumunun kafasını yani o siyasi olarak ona önderlik edebilecek kesimini imha ettiler.
Peki Taner Bey, siz yine önemli bir bilgi veriyorsunuz. Diyorsunuz ki 1915 Nisan'ından sonra işte Anadolu Ermenilerden boşaltıldığında Suriye'ye gönderiliyorlar ve orası bir hani çöp havuzu gibi kullanılıyor ve hatta tehcir edilen Ermenilerin Suriye'ye ulaşamayacağı hesap ediyor. Yani bir taraftan hani yine soykırımı reddedenler şunu diyor ya, hayır bu bir soykırım değil, bu bir tehcirdir. Hedef onların ölmesi ya da öldürülmesi değil de diyorsunuz ama belli ki hesaplarında Suriye'ye ulaşamayacaklarını ve yollarda ölecekleri varsayılıyordu ama yine de tüm bu hesaplara rağmen 800 bin ya da 500 bin civarı Ermeni'nin Suriye'ye ulaştığından bahsediliyor. Bu planla ya da bu hesapla ilgili ne söylersiniz?
Şimdi ben bu konularda yıllar önce çok yazdım. Ta 2008'de Ermeni meselesi hallolunmuştur kitabımda bu konuya ilişkin oldukça ayrıntılı belgeler yayınlamıştım. Daha sonra 2012'de 2-3 tane ayrı ödül kazanan bir İngilizce kitabım vardır. Genç Türklerin İnsan Hakları İhlalleri başlığında bir kitaptır. O kitapta da çok ayrıntılı belgelerini koydum. Şimdi şu andaki kitabın güzel tarafı okuyucular için, ben o bütün kitabı burada 2-3 sayfada özetledim. Yani ana argümanı. Zaten kitabın kısa özet olmasının anlamı o. Şimdi bütün bu girişi şunun için yaptım. Elimizde Osmanlı belgeleri var. Şu anda söyleyeceğim hiçbir bilgi bana ait değil. Osmanlı Devleti'nin şu anda arşivlerinde olan belgeler. Buna göre Anadolu'yu üçe bölmüşler. Bir, Batı Ermenistan dediği Ermenilerin, bizim bugün Doğu Anadolu dediğimiz, Kürtlerin Kürdistan dediğimiz, ben bu üç tanımı bilerek kullanıyorum. Çünkü herkes nasıl istiyorsa o bölgeyi öyle tanımlasın. Bunu da öğrenmemiz gerekiyor. O bölgede, orası Ermeni reform bölgesidir. Belgelere göre hiçbir tane Ermeni bırakılmayacaktır. Bütün Ermeniler sürüleceklerdir. İstisnalar sadece ve sadece terzi, kunduracı, marangoz gibi, tamirci gibi insanlar olabilecektir. Batı Anadolu %5'tir. Orada Ermenilerin %5'in üzerinde olan kısmı sürülecektir. %5'in altındaysa önemli değil, kalabilirler tavrı vardır. Suriye bölgesine ilişkin koydukları rakam da %10'dur. Yani demek ki bütün Anadolu boşalacak aşağı yukarı. Bir tek Batı Anadolu'da %5'in altında olan yerler bırakılacak. Zaten Batı Anadolu'da çok Ermeni de yok. Onun dışındaki bütün Ermeniler, 1,5-2 milyon Ermeni Suriye'ye sürülecek ve onlar Suriye nüfusunun %10'unu geçmeyecek. Yani kendi matematiklerine baktığınız zaman bile imha planını görürsünüz. Suriye ve Musul da şey bölgesidir, yerleşim bölgesi olarak ilan edilmiştir. Müslüman nüfus ne kadar? 1,8 milyon. Yani Osmanlı resmi belgelerine göre Suriye'de aslında 150 bin, 180 bini geçmeyecek bir Ermeni olabilirdi. Buna müsaade ederler. Ve hakikaten de en sonunda hayatta kalan Ermeni sayısı bütün bu süreçten sonra 100 bin civarındadır. Ama Suriye'ye ulaşan Ermeni sayısı ne kadar? 1915 Aralık, 1916 Ocak sayısını alırsam 500 bin. Yani arada aşağı yukarı 350-400 binlik büyük bir fark var. Ve 350 bin, bu 350-400 binlik sayı daha sonra Suriye'de, çöllerde, Derzor'da ve kamplarda imha edildiler. Buna biz Suriye soykırımın ikinci evresi diyoruz. Bunun önemli tarafı şu. Birincisi, Türk yöneticileri Kürtleri suçlarlar biliyorsunuz. Derler ki kontrolsüz bölgeydi, dağlardı, Kürdistan'dı. Onun için devletin oralarda zaten savaş vardı ve kontrol gücü yoktu. Kabul edelim bu tezi. Peki Suriye gibi dümdüz, herhangi bir çıkıntının bile olmadığı, tek bir Kürt aşiretinin bile hemen hemen sözünün edilemeyeceği, o topraklardaki 500 bin Ermeni'yi kim imha etti? Jandarmalar imha etti, kendi örgütledikleri Çerkes çeteleri imha etti ve bir de doğa koşulları. Çünkü bir de doğa koşullarıyla imha kararı almışlardı. Bundan dolayı birçok inkarcı argüman, inkarcı tez Suriye'de yaşananlar göz önüne alınınca geçerli olmadığı görülecektir. O bakımdan önemli Suriye'de yaşananlar. İkincisi tabii ki Cemal Paşa'nın rolü itibarıyla genellikle bir kanaat var, bir anlayış. Cemal Paşa işte elinden gelen yardımı yaptı, işte korumaya çalıştı falan gibi. Bu kitapta okuyucular ona ilişkin de belgeleri göreceklerdir. Cemal Paşa Suriye'de esas olarak Talat Paşa'nın oynadığı rolü oynamıştır. Yani bu anlamda önemli.
Peki zaten siz bu soykırımın beyin takımıyla ilgili de çok net isimler veriyorsunuz. Ana beyin olarak Talat Paşa'yı, alandaki uygulayıcıları olarak da Bahattin Şakir'i, Suriye'de ise Şükrü Kaya, Mustafa Abdülhalik, Abdülahat Nuri üçlüsünü ve yine koordinasyonu da Cemal Paşa'nın sağladığından bahsediyorsunuz. Yani aslında başından sonuna tüm süreç bir soykırımın gerçekleştirilmesi için planlanmış, organize edilmiş bir süreç galiba.
Evet, yani ben onun belgelerini de yayınladım. O bakımdan çok önemli. Bu örneğin herkes 24 Nisan'da sürülmeyi artık ezberledi, biliyorlar. Çünkü soykırımın sembolik bir başlangıç tarihi. İşte Mart başında İttihat Terakki Merkez Komitesi'nin imha kararı aldığını herkes artık neredeyse öğreniyor, öğrenecek. Fakat hiç kimsenin bilmediği bir şey var. Şimdi kesin tarih 8 Kasım mıydı, 9 Kasım mıydı? Şimdi aklımda değil, kitapta var. 8 Kasım 1914'te Halep'te benzeri büyük bir toplantı olur. Ve bu toplantıya İstanbul'dan örneğin İsmail Can Polat, Emniyet Genel Umum Müdürü olarak gider. O da katılır. Abdullah Abdülnuri, Mustafa Abdülhalik Renda, Şükrü Kaya ve Cemal Paşa önderliğinde yapılan şeyle orada da o ikinci dalganın kararı alınır. Yani orada da benzeri bir karar vardır ve o komite sonuçta bütün kararı o ikinci evrede hayata geçirmiştir. Bu soykırımın iki esas evreden oluştuğu ve her iki evrenin de planlı bir biçimde yapıldığı, birinci evrede İstanbul'un, ikinci evrede Halep'in merkez seçildiğini ama genel olarak da Talat Paşa'nın telgraf koordinasyonu ile bu işlerin yapıldığını artık öğrenmemiz gerekiyor.
Peki tabii burada amaç belli ırkları soykırıma iştirak etmekle suçlamak değil ama Osmanlı'nın tebaasını oluşturan Kürtler, Türkler ve Çerkesler, daha doğrusu Müslüman halklar diyelim, Ermenileri tırnak içerisinde gavur olarak gördükleri için öldürülmelerinde de galiba bir beis görmüyorlar. Devlet destekli bu anlamda bir politikanın uygulayıcısı konumundalar galiba.
Evet, yani Türkiye'de özellikle sol gelenek içerisinde de şöyle bir anlayış vardır. İşte halkımız iyidir ama devlet kötüdür. Devlet halkı kandırmıştır, kullanmıştır. Veya işte halkımız iyidir ama işte emperyalist güçler bu işleri yapmıştır. Bence artık bu tür çok anlamı olmayan, suçu başkasında arayan bakış açılarından uzaklaşmak gerekiyor. Eğer bugün Türkiye'de veya o dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nda bu kadar Ermeni, bu kadar Hristiyan imha edildiyse Müslümanlar bu sürece katıldıkları için oldu. Kürt bölgelerinde de Kürtler bu sürece katıldıkları için oldu. Bunları ne Kürt'ü, ne Türk'ü, ne Müslüman'ı suçlamak için söylemiyoruz. Tarihten istediğiniz şeyi çıkartabilirsiniz. Kötülüğü, düşmanlığı, nefreti, her şeyi çıkartabilirsiniz. Ama tarihteki hakikatin üstünü örtemezsiniz. Dolayısıyla tarih üzerine sakin, yani bundan ne tür bir dersler çıkartarak diye konuşmanız gerekiyor. Ben Müslüman tahammülsüzlüğünün ve bugün seküler bir kimliğe de bülünmüş İslami Türk ideolojisiyle şekillenen Türk hoşgörüsüzlüğünün de ciddi bir problem olduğunu söylüyorum. Yani Müslüman hoşgörüsüzlüğü nasıl ki Hristiyanların imha edilmesini olağan ve anlaşılabilir bir şey görüyordu ise bugün de benzeri bir Türk İslam eksenli hoşgörüsüzlük Kürt meselesine yaklaşıyor. Onun için de yani bu bilgileri aktardığım zaman bazı Kürt arkadaşlar kızıyorlar, alınıyorlar falan ama yani kusura bakmasınlar. Ben 1991'de kitaplarımı yazmaya başladığım zaman bana Türk milliyetçileri de aynı şekilde saldırıyordu. Yani Türk milliyetçileri de sen Türklere böyle şeyleri nasıl söylersin, söyler misin? Türkler şöyledir, Türkler böyledir. İşte Tayyip Erdoğan her gün söylüyor yani. Müslümanlara kimse soykırım yaptırttım dedirtemem. Demirel'in sözüydü biliyorsun. Milliyetçiler cinayet işliyor dedirtmem. Dedirtme yani sonuç ne oluyor işte? Yani sonuç ortada. Yani bugün bu memlekette, bu Anadolu topraklarında çok kan döküldü, çok acı çekildi ve herkes bilsin ki bu acıya o dönem bizim dedelerimiz, ninelerimiz ortak oldular. bunu suçlayıcı açısından değil, demokratik bir yarın istiyorsak üzerine konuşmak.
Yüzleşme belki de, kabullenme
Tabii,
ve barış
yoksa
adına adım
yoksa
atma.
gelecek kuramazsınız. Bir yeni bir gelecek inşa edemezsiniz. Siz hala geçmiş tarihini, biz emperyalizme karşı kahramanca savaştık, bizim solcular öyle diyor. Kahramanca savaştık, bizi bölmek isteyen düşmanlara karşı böyle yaptık, şöyle yaptık. Ermeniler işbirlikçiydi, işte Rumlar işbirlikçiydi, kötüydü. Şöyle ezdik, böyle ezdik. Böyle tarih atlarsanız, devam ederseniz bugün de Kürtlere yönelik politikalar konusunda çok yüksek sesle karşı çıkamazsınız. Yani bugün o bakımdan, yani Kürt hareketlerinde bir şeye dikkat etmesi gerekiyor. Biz Türklerle beraber kurucu unsurduk, beraber savaştık falan işte türü bir söylem yerine, ya arkadaş, bu topraklarda bir devlet vardı ve bu devletin nüfusunun %30'u Hristiyandı. Ya ne oldu bu Hristiyanlara? Bitti ya. Yani bir sabah kalkıyorsun, 24'te gözünü açıyorsun. Bu memleketteki 17 milyon nüfusun 5 milyonu, 6 milyonu Hristiyan ve bunlar yok 1924'te. Ve sen şimdi kafayı kuma sokarak, bunu yok sayarak ve bu dönemi bir kahramanlık menkibesi olarak anlatarak demokratik bir Türkiye kurabilir misin? Kahramanlık menkibesi anlatırsan Erdoğan'ın, Bahçeli'nin bugün yaptığını tekrar etmiş olursun. Onun için Türkiye'nin ciddi bir çoğulcu kültüre, çoğulcu anlayışa ihtiyacı var. Onun için de geçmişimizi bir kahramanlık destanları olarak okumak yerine geçmişimizi yazık oldu diye okumak gerekiyor. Bu Anadolu'nun Rum'una, Anadolu'nun Ermenisine, Anadolu'nun Süryanisine yazık oldu. Ve şu anda bu Anadolu'nun Kürdüne, Alevisine yazık oluyor. Ve yazık olmasın istiyorsak tarihe ilişkin konuşmamızı da, bugüne ilişkin konuşmamızı da, yarına ilişkin konuşmamızı da artık yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bize başka bir hatırlama, başka bir hafıza gerekiyor. Ezberlenmiş vatan kurtarma edebiyatlarından çok bu ülkenin çoğulculuğunu biz nasıl heber ettik? Bu ülkenin zenginliğini biz nasıl yok ettik? Ve şu anda biz bu ülkedeki çoğunluğu nasıl hala sorun olarak görüyoruz? Biz nasıl Kürt'ü, Alevi'yi, farklı bir dine sahip olan, farklı bir inanca sahip olan, farklı bir dile sahip olan insanı biz nasıl sorun olarak görebiliriz? Bu bize bir zenginliktir, katkıdır. Bu zenginliği desteklememiz lazım. Bizim ana dilimiz Türkçe mi Türkiye'de? O halde ana dilimiz iki olmalı, üç olmalı. Kürtçe de Türkiye'nin ana dili olmalı. Bütün bunları rahatlıkça söyleyebilecek bir hoşgörüye, bir gelecek vizyonuna ihtiyacımız var. Zannediyorum bu böyle bitirebiliriz burada.
Evet, yani aslında şu da görülüyor ki devletin güvenlik ve tehdit algısı zaman içerisinde değişebiliyor. Hristiyanlar bir dönem bu tehdit algısının içerisine girerken bugün Müslümanlar, Müslüman Kürtler de bu algının içerisine dahil edilebiliyor. Bu da sürecin aslında daha da kötüleştiğini, geriye gittiğini gösteriyor. Peki Taner Bey, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Hoşça kal.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.